Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Tolga Kökten, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, kitap armağanımız var, dinleyicilerimizin soruları var, yorumları var. Evet. Telefon numaralarımızı ben anımsatayım. Ardından hocamız hangi kitabı, hangi şanslı dinleyicimize bu hafta armağan edeceğimizi duyuracak, kitabı tanıtacak bize. Ayrıca tarih camiamızdan haberler verecek. Sonra da 3. Mehmet dönemiyle devam edeceğiz. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam, Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan güzel bir kitap önümüzde.
Bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayana Osmanlı kaynaklarına göre Fatih Sultan Mehmet'in siyasi ve askeri faaliyetleri Doktor Selahattin Tansel yazdığı kitabında gerçekten de Fatih Sultan Mehmet Han'ı en güzel araştıran, ortaya koyan bilimsel bir eseri hediye ediyoruz. Tarihli dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından bu yeni baskı ile güzel bir hediye takdim etmiş olacağız. Fatih Sultan Mehmet Han'ı bilmek Osmanlı Devleti'nin ve Türk tarihinin genel akışı içerisinde çok anlamlı bir yere sahiptir. Ben Osmanlı tarihi ve Türk tarihi ile ilgili okumalar yapmak isteyen dinleyicilerimize, öğrencilerimize, gençlere genellikle tavsiye ettiğim kitaplar arasında bu eseri mutlaka sıraya yerleştiririm. Çünkü eğer Fatih dönemini en doğru şekilde bilmez isek, Türk tarihinin akışı içerisinde Anadolu'nun ve Balkanların kalbi niteliğindeki İstanbul'un fethinin, aynı zamanda sonrasında Osmanlı Devleti'nin yaşadığı değişimleri ve büyümeyi iyi anlayamayız, iyi konumlandıramayız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda Osmanlı Devleti'nin teşkilat yapısını, aslında kanun yapısını, hukuk yapısını, hepsini bir medeniyet merkezi olarak devletin yükselişini anlayamayız. Bu bakımdan Fatih Sultan Mehmet Han'ın siyasi, askeri, hukuki reformlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Buna göre bir tarih bilincine, belgelere dayalı bilgilere ve bilince sahip olmamız açısından önemli bir eser. Dinleyicilerimize hediye ediyoruz. Tarihli dinleyicimizi şimdiden tebrik ediyorum.
Hocam, belki yeri gelmişken şunu vurgulamakta da fayda var. Türk tarihinizi program dizimizde 3 yılı aşkın süredir zaman zaman yeri geldikçe anlattınız, vurguladınız. Bizans'ın, yani Doğu Roma'nın, İstanbul'un batısından, doğusundan muhtelif defalar bir kuşatmaya uğruyor. Hiçbirinde teslim alınamıyor. Ama nasip demek ki Fatih Sultan Mehmet Han'aymış.
Tabii İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'un yeniden ele geçirilmesi için büyük hazırlıklar yaptı. Dünyada büyük olan imparatorluklar o dönemde de 16. 17. yüzyılda da vardır. Batıda ve doğuda büyük savaşlar gerçekleştirildi. Osmanlı Devleti büyümenin yanı sıra büyüdüğü ve aldığı, yerleştiği toprakları korumak uğrunda, ya da diğer bir tabirle, Osmanlı tabiriyle memleketi mahruseyi, yani vatanı korumak uğrunda çok büyük savaşlar vermek zorunda kaldı. İşte 16. yüzyılın sonunda bugün anlatacağımız 3. Sultan Mehmet Han, 3. Mehmet, Avcı Mehmet ismiyle de bildiğimiz Sultan Mehmet Han zamanında da bu olaylar devam etti. Balkanlarda, Anadolu'da, Doğu Anadolu'da Osmanlı Devleti almış olduğu ülkeleri, illeri korumak uğrunda binlerce şehitler verdi. Sadece bugünkü programımızda anlatacağımız birkaç örnek, anekdot, tarihi olay bizim için ibretlik vakalardan oluşmaktadır. 3. Mehmet Han 8 yıl tahtta kaldı. 3. Murad'ın oğullarından Manisa'da tahta geçmesi en uygun olan
olarak görülen kişiydi. Hocam, 3. Mehmet'e geçmeden bir de tarih kurumumuzun, tarih camiamızın faaliyetleri var mı? Kurumun hazırlıkları var mı? Seminerler, sempozyumlar, bilgilendirelim meraklısına dinleyicimizin.
Evet, bu yıl için 2019 yılında çok büyük hazırlıklar yapıyoruz. Bu yıl Milli Mücadele ve Atatürk yılı. Biliyorsunuz dünyada Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak varlığının tesisi yolunda, İstiklal Harbi yolunda 1919 yılının 100. yılı, 2019 yılı içinde Türk Tarih Kurumu olarak Türkiye'deki en büyük tarih organizasyonlarına hazırlık yapıyoruz, ev sahipliği yapacağız ve imza atacağız. Bunun sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Tabii paydaş kurumlarımız olan Atatürk Araştırma Merkezi, Dil Kurumu ve Kültür Merkezleri de bu konuda üniversitelerimizde faaliyetlerimizde iştirak ederek işbirliği yapmaktalar. Türkiye'de onlarca milli mücadele ve milli mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarıyla ilgili bölgesel ve ulusal çapta kongreler, sempozyumlar, anma etkinlikleri, yayınlar ve çeşitli sergiler, faaliyetler, tanıtım faaliyetleri, bilimsel toplantılar yapılması planlanmakta. Türk Tarih Kurumu olarak şu anda Mayıs ayının ilk haftasında 19 Mayıs Üniversitesi'nde Samsun'da, ki 19 Mayıs'ın 100. yılı dolayısıyla çok büyük bir kongre düzenlemek üzere planlamalarımızı yapmış ve hazırlığımız tamamlanmış bulunuyor. Şimdiden duyurusunu yapmış olalım. Bir başka şey, son 4 yıldır kurumumuzun yapmış olduğu faaliyetlerin anlatıldığı büyük bir katalog bastık. Bugün arayan dinleyicilerimizin tamamına bu kataloglardan hediye edebiliriz. Özellikle yönetmenimiz, yapımcımız Neslihan Hanım'a bunu da hatırlatalım, not edelim. Bu almanak gerçekten de güzel bir hatıra niteliğini taşıyor. Türk Tarih Kurumu'nun 4 yıl yapmış olduğu bütün faaliyetlerin özeti ve içeriğiyle birlikte çok güzel belgeler de bu eser içerisinde sunuluyor. Böylece dünyanın her yerinden tarih kurumumuza daha kolay ulaşarak TRT aracılığıyla dünyaya sesimizi daha rahat bir şekilde ulaştırmış olacağız. Başta bizim bu programımızda Türk Tarihinin İzinde programını takip eden dinleyicilerimiz en çok bunu hak ediyorlar diye düşünüyorum. Onlara bu özel hediyelerimizi göndermek isteriz. Tabii adresleriyle beraber verirlerse biz bunu TRT aracılığıyla da kendimiz de gönderebiliriz. İsimlerini adresleriyle beraber, telefonlarıyla beraber vermeleri gerekiyor.
Evet hocam.
Bunu da belirtelim.
Evet. Ve değerli dinleyicilerimiz, biraz sonra, kısa bir süre sonra başlayacağız Profesör Doktor Güray Kötpük hocamızla sohbetimize.
Türk tarihinin izinde kısa bir aradan sonra sizlerle.
Değerli dinleyicilerimiz, hocamızın az önce söylediği gibi Türk Tarih Kurumumuzun faaliyetleri bu sene oldukça yoğun. Hocam haritalardan da basılacak galiba.
Misak-ı Milli yılı aynı zamanda bir yönüyle. Çünkü 1919-1920 yılında Misak-ı Milli yolunda İstiklal Harbi yapıldı. Ve Misak-ı Milli haftası dolayısıyla da tanıtımlarımız gittikçe artarak devam etti. Türkiye'de ve çeşitli yerlerde, dünyada Misak-ı Milli haritalarımızı dağıtarak kamuoyuyla paylaştık. Paylaşmaya devam ediyoruz. Bundan da orijinal Misak-ı Milli haritasının tanıtımının yapıldığını dinleyicilerimize hatırlatmak isterim tekrar. Ve tabii 16. yüzyılın sonu konumuz, az önce de belirttiğimiz gibi 3. Sultan Mehmet Han döneminden devam edeceğiz.
Şimdi Güray Hocam, burada size soracağım 3 tane peş peşe soru var. Bir tanesi hem Güray Kırpık Hoca'nın hem Türk Tarih Kurumumuzun Başkanı Profesör Doktor Refik Turan Hocamızın bilgiye ulaşmaktan ziyade bilgiyi değerlendirmek, bilgiye ulaşmadaki yöntem üzerine yaklaşımlarda çok dikkatli olunması gerektiği yönünde bir perspektifi var. Burada bu döneme ilişkin tarihçilerimiz arasında 3 tane unsur öne çıkıyor. 3. Mehmet döneminde bir Celal ya da Oğuz isyanları, 2. devlet yapılanmasında çözülme mi diyelim artık, onu siz söyleyeceksiniz. Ve bunun ardı sıra gelen olaylar. Buyurun Güray Hocam.
Osmanlı Devleti 16. yüzyılın sonu diye tabir ettiğimiz bu yıllarda 1595-1603 yılları arasında genç yaşta bir hükümdarın tahta geçmesiyle Manisa'daki valiliğinden, Sancak Beyliğinden İstanbul'a gelerek tahta geçmesiyle büyük bir idari reform da yaşadı. Aslında bu genç padişahın avcılık karakteri nedeniyle büyük bir de heyecan yakaladı devlet. Neticede bunun semeresi de görüldü. Tahta geçen bu ilk hükümdar, yani genç hükümdar, faaliyetinin ilk yılındaki heyecanını koruyamadı ne yazık ki, devam ettiremedi. Ancak bu ilk yılın heyecanıyla, hocasının da teşvikiyle, ki Şeyhülislam olan Hoca Saadettin Efendi'nin de katıldığı Haçova Meydan Muharebesi, Balkanlardaki isyanlardan en büyüğü olan, özellikle Erdel, Eflak, Boğdan bölgesindeki Avusturya ile yapılan savaşlardaki bir Haçlı seferidir. Bu savaşlarda yapılan mücadelede Haçlılara karşı yapılmıştır. Haçova Meydan Muharebesi'nde 100 bin kişilik bir Haçlı ittifakına karşı Osmanlı ordusu 100 bin kişilik bir ordu, timari sipahilerden ve Yeniçeri askerlerinden, yani kapı kurularından oluşan büyük bir orduyla yola çıkmış ve Haçova Meydan Muharebesi adıyla bildiğimiz bir savaş gerçekleşmiştir. Savaşın sonuçları itibariyle çok büyük bir netice ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ancak Sultan 3. Mehmet yıllardır terk edilmiş olan ordunun başında sefere gitme geleneğini başlatmış olmakla birlikte savaş meydanında büyük bir heyecan yaşamış, ordunun dağılmasından korkmuş, endişe etmiş, kendi hayatının meydanda sona erebileceği düşüncesiyle, yani ordu yönetmedeki tecrübesizliğinin de vermiş olduğu bir heyecan ile ordugahı terk etmek üzereyken Hoca Saadettin Efendi, onun hocası olarak, atabeyi olarak çok örnek bir davranış ortaya koymuştur. Hoca Saadettin Efendi Padişah Sultan 3. Mehmet Han'ın önüne geçerek, sakın ha orduyu terk etmeyesin. Geride kalan bütün yedek yardımcı ihtiyat kuvvetlerine, lojistik destek kuvvetlerine de emir vererek, onların da kılıç kuşanıp ellerindeki bütün savaş araç gereçleriyle ordunun tamamının bir varlık yokluk mücadelesi, diğer bir tabirle bir istiklal mücadelesi verecek şekilde savaşa katılmalarının emrini vermesi gerektiğini, düşmanın son hücumda aslında son bitiş hücumunu yaptığını, bu hücumun bitiş püskürtülmesi halinde ordunun zaferinin katiyen geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de böyle olmuştur. Yeniçerilerin bu yemek pişiren matbak takımı vardır, mehteran takımı vardır bir de. Biz buna Mehter-i Humayun veya Mızıkay-i Humayun dedik daha sonraki ismiyle. Mehteran takımının da orduda savaşa kılıç çekerek katıldığı müthiş bir canhıraş savaş olmuştur. Bu savaşın sonucundaki verilere baktığımız zaman Avusturya ve ittifak ordularının, Erdel başta olmak üzere ordularının kaybı 50 binin üzerindedir. Yani 100 bin kişilik Haçlı ordusunun 50 bini imha edilmiştir. Ve büyük bir de ganimet, karargah ganimeti ele geçirilmiştir. Osmanlı ordusu da çok büyük kayıplar verdi. Ancak zafer dağılmakta olan ordunun toparlanmasıyla insan kaybı anlamında da başka anlamlarda da kaybın daha az olması neticesinde Osmanlı Devleti'nden yana oldu. Erdel, Eflak, Boğdan bölgesi bugünkü tabirle Macaristan, kuzeye doğru Romanya, Moldova ve Ukrayna'ya kadar olan bölge tamamıyla Osmanlı Devleti'ne yeniden sağlam bir şekilde bağlanmak durumunda kaldı. Ve Osmanlı Devleti'nin padişah geleneğinde son bir örnektir bu aslında. Yani sefere çıkma dediğimiz hükümdarların ordunun başında sefere çıkarak kat'i bir şekilde orduyu gözetmeleri, kollamaları, adeta bir ailenin yuvasını saldırılardan koruyan babası gibi ya da kahramanı, savunucusu gibi davranan bir hükümdar örneğini görürüz. Gerçekten de hükümdarlar bütün toplumu, içerisinde yaşayan her türlü milleti ve devletin bütün mensuplarını her çeşidiyle beraber herhangi bir ayrım gözetmeksizin ailesi gibi görür ve savunur. Yani Türk devletlerinde böyle bir gelenek vardır. Önce bir insan bir ailede doğar, ailesinin savunucusudur. Ardından o biraz daha cemiyete dönüşür. Yakın cemiyetten uzak cemiyete doğru büyüyerek genişler ki Osmanlı Devleti çok büyük bir aile olarak görüyordu kendisini. Osmanlı Devleti'nin hükümdarı da o ailenin sahibi ve idarecisiydi. Neticede bu anlayışla kendi ülkesine karşı yapılan saldırılarda padişah başta kendisini ordunun başkanı olarak sefer alanına doğru sürer ve orduyu her anlamda cesaretlendirirdi. çok ince ruhlu bir şair kişiliğe sahip olan 3. Mehmet'in şiirleri de günümüze gelmiştir. Yani şair ruhlu yetiştiriliyor şehzadeler bu çağda hala. Ve şehzadelik geleneği, sancağa çıkma geleneği devam ediyordu. 3. Mehmet işte bu geleneğin sonucunda yetiştirilen son hükümdarlardan birisidir. Ki kendisinden sonra tahta geçecek olan 1. Ahmet idarede çok büyük bir reform daha yapmıştır. Ve kafes usulünü getirmiştir Osmanlı Devleti'nde. Yani idari anlamda kardeşlerin katline engel olmak için kardeş katlinin kaldırılması ve bunun yanı sıra şehzadelerin sancağa gönderilmektense sarayda bir odada, bir kafesli bölümde tutularak eğitilmesi ve yetiştirilmesi geleneğinin başlatılması da işte 1. Ahmet'in çıkarmış olduğu Ekber ve Erşed sistemiyle birlikte başlamıştır.
Hocam bunun kökenlerini yoksa Oğuz isyanında Sultan Sencer'in kafese konmasından mı öğrenip bulup çıkarttılar? Bu konuda bir bilgi kayıt var mı görüyor? Ya da görüşünüz nedir hocam?
Bu kafes bir geleneksel usul değil aslında. Bu kafes ismi şimşirlik adı verilen bir bölümün bugünkü tanımlaması ama şehzadeler sürekli kafeste dururdu anlayışı da çok doğru değil. 17. yüzyılda şehzadeler eğitim amacıyla yine sarayın başka bölümlerine, bahçeye, belli alanlara girip çıkabiliyorlardı şehzade de olsalar. Onların eğitim amacıyla farklı eğitimlere katılabildiklerini biliyoruz. Ancak gözetim altında ve sürekli olarak idari konularda haberleşmelerine mani olacak bir tarzda ilerliyordu eğitim süreçleri. Ve tabii ki ülkenin tamamını göremiyorlar, yönetmek gibi bir eğitim alamıyorlardı. Yani uygulamalı bir eğitimden geçmedikleri gibi sürekli teorik eğitimden faydalanmak suretiyle büyük bir cihan devletini yönetebilecek bir kişiliğe sahip olmaları beklenemezdi. Nitekim bunun neticesinde Osmanlı hükümdarlarının yer yer çok beklenmedik biçimde şahsiyet açısından iyi olgunlaşmamış, yetiştirilememiş, karakterleri açısından da idari karakter yanı sıra evhamlı ve hatta ruhen diyelim psikolojik olarak farklı karakterler tarafından temsil edildiğini görebiliyoruz. Bununla birlikte Osmanlı Devlet Teşkilatı o kadar güçlü bir teşkilat idi ki padişahın olmadığı zamanda dahi devlet kendisini idare etmeyi, götürmeyi başarmıştır. Sadrazamlar yeterli gelebilmiştir. Yer yer valide sultanlar, aileden öne çıkan başka bir isim, damat paşalar, vezirler öne çıkarak devleti kurtarmayı başarmışlardır. Nitekim 4. Murat güçlü bir hükümdar olarak da kendini göstermiştir. Yani her karakter için benzeri şeyi söyleyemeyiz. Güçlü yöneticiler de ortaya çıkmıştır. 3. Mehmet bunlar içerisinde şair ruhlu, güzel şiirler yazan ancak irade anlamında, yöneticilik iradesi anlamında zayıf bir karakter. Yani ordu yönetiminde mesela askeri karakter olarak baktığımızda cesur değil. Bu onun bir zaafı. Ancak başka açılardan sanata düşkün birisi. Affı seven ancak daha çok da saray içerisinde kalmayı tercih eden bir yönetici anlayışını sürdürüyor. Sadece bu Haçova Savaşı'na gitmiş olması, savaşta yaşadığı şeyler onun bir daha savaşa çıkmama kararı almasına neden oldu. Yani savaşa çıktı, başarılı oldu, yönetti de ancak Hoca Saadettin Efendi olmasaydı savaş alanından kaçacaktı. Yani bu belki de 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in Kösadağ'da yaşadığı bir başka bozgunda olduğu gibi Avrupa'daki Avusturya başta olmak üzere Haçlı krallıklarının birdenbire daha büyük bir taarruzla daha erken bir zamanda Osmanlı Devleti'nin üzerine hücum etmeleri neticesini getirebilecekti. İşte böyle bir tehlikeden Osmanlı Devleti'nin kurtarıldığını söyleyebiliriz 1595 evet, yılında Haçova Meydanı'nda.
Nefeslenelim, değerli dinleyicilerimiz, sohbetimize devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbeti. Ancak hocam, bu hafta Hollanda'dan Türker Öztopçu adlı dinleyicimiz bize ulaştı. Kitap armağanımızı kazandı. En kısa sürede hep olduğu gibi göndereceğiz. Programa teşekkür ediyorum demiş. Seyrek arasam da sizi sürekli dinliyorum demiş Güray hocam.
Biz de Türker Bey'e çok selam söylüyoruz. Kitabını tebrik ediyoruz. Hayırlı, iyi okumalar diliyoruz.
Güle güle okusun. Osmanlı kaynaklarına göre Fatih Sultan Mehmet'in siyasi ve askeri faaliyeti Doktor Selahattin Tanser tarafından kaleme alınmış ki Güray hocamızın da programın girişinde bu kitabın önemli bir kitap olduğunu söylemişti. Hocam, İtalya'dan Veysel Kavak adlı dinleyicimiz aramış. Program canlı değildi birkaç haftadır. Kulağım sizdeydi. Ne zaman canlı programlar başlayacak diye bekledim. Bugün canlı yayın olduğu için çok mutlu oldum. İtalya-Slovenya sınırındayım. Çok zor düşürdüm telefonunuzu. Defalarca aradım demiş. Saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum demiş.
Evet. Biz de çok selam söylüyoruz Veysel Bey'e. Çok itinalı, nazik tutum ve aramasından, gayretinden dolayı tebrik ediyoruz.
Birkaç haftadır dediği gibi bant yayını yapmak durumunda kaldık. Özür diliyoruz tüm dinleyicilerimizden. Hastalık oluyor hocam, sağlık oluyor. Ancak kendimize gelebildik, evet. Almanya'dan Aydın Küpeli Sadık dinleyicimiz. Bizim için sizi dinlemek çok önemli. 3 haftadır yoktu program. Bugün de canlı mıdır diyerek merakla aradım sizi. Sayenizde bilgileniyoruz, bilgilerimizi tazeliyoruz. Hocamıza, Sedat Bey'e ve tüm ekibe saygılar, selamlar gönderiyoruz demiş Güray Hocam.
Biz de selam söylüyoruz Aydın Bey'e. Tekrar merhabalar diyoruz.
Sağ olsun değerli dinleyicilerimiz. Elimizden geldiğince programlarımızı canlı sunmaya, canlı yapmaya devam edeceğiz.
Bu isimlerin adresleri varsa kendilerine o Alman ağımızdan da göndereceğiz. Tekrar belirtelim. Çok selamlarımızla.
Ve devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bütün dinleyicilerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi Güray Hocam... Bu dönem itibariyle artık yavaş yavaş daha önceki programlarımızda bir giriş yaptık ama ister Celali isyanları diyelim, ister Oğuz isyanları diyelim ki tarihçilerimiz zaman zaman ayrılıyorlar bu konuda. Bir isyan meselesi var ve bu devletimizi de Osmanlı Devleti'ni son derece yıpratıyor. Bir giriş yapalım Güray Hocam konuya.
Türk devletlerinde 16 Büyük Türk Devleti'nin yıkılış serencamına baktığımızda hakikaten benzer noktalarda tespit etmek mümkün oluyor. Yani tarih bazen tekerrürden ibarettir gibi bir genel kalıp ifade vardır. Evet, benzerlikler vardır. Birebir tekerrür etmese de tarih bir teşbihtir bir yönüyle. Adeta geçmişte olan olayların bir başka şekilde bugün de devamlılık arz edecek biçimde görülmesi insanları şaşırtmamalı. Gerçekten de Osmanlı Devleti'nin artık 17. yüzyılda yaşadığı buhran, iç isyanlar diyebildiğimiz olaylar birbiri ardınca ifade edilecek olursa, başta İstanbul isyanları, ardından Celali isyanları ve diğer adıyla aslında bunlar Timarlı Sipahi Beylerinin isyanlarıdır. Celali isyanlarının Anadolu'da başlamış olması, ardından Balkanlara yayılmış olması ki Balkanlarda Celali ismi pek kullanılmaz, Timarlı Sipahi isyanlarıdır. Asıl sebebi işte daha önce de ifade etmiş olduğumuz Kanuni'nin son zamanlarında ve daha sonra 3. Mehmet zamanında Kapıkulu Ocağı'nın Timarlı Sipahilerin üzerindeki hakları artık kendilerine devşirmeleri, kendilerine almalarıdır. Aslında bu köklü bir ifadeyle değerlendirecek olursak Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra Osmanlı toprak sisteminde büyük değişiklikler oldu. Timarlı Sipahi düzeni de yerleşti. Yavuz Sultan Selim Han'ın son zamanlarında ikinci bir toprak reformu daha olmuştu. Bu toprak reformunda Kapıkulu sipahilerinin de yer yer Timarlı sipahilerin bulunmadığı yerlere atanması söz konusu idi. Teamüllerin dışında bir şeydi bu aslında. Bu başlangıçta büyük bir sorun olarak görünmüyordu. Kanuni döneminde giderek arttı bu sorun. Tabii bu aslında Türkmenlerin merkeze bağlanması ile ilgili de bir takım sorunlar olmuyor değildi. Yani Timarlı Sipahi Beyleri Sancak Beyi olarak veya büyük bir bölgenin vilayetin ya da eyaletin sorumlusu olacak kadar güçlü bir ordunun başında atanırsa ayrı bir devlet olması korkusu ya da tehlikesi beylikler döneminden kalan bir endişedir. Devlet refleksi olarak bakılacak olursa. Yani Kapıkulu Ocağı'ndan olan kişilerin de yer yer bazı bölgelere merkezi idarenin kontrolünü sağlamak amacıyla Osmanlı Devleti'nin bazı endişelerden hareketle atamış olması makul, mantıklı ve tedbirli, merkeziyetçi bir devlet anlayışına uygun bir karardır. Bununla birlikte biz bu kararın merkezde, özellikle büyük sancaklarda, eyalet merkezlerinde, Anadolu'da ve Rumeli'de merkezi idareye sıkı sıkıya bağlı olan yerlerde de timarlı sipahilerin haklarının devredilmeye başlamasıyla daha büyük rahatsızlıklara neden olduğunu ve neticede timarlı sipahilerin bu defa merkez sancaklarda isyan bayrağını açmaya başladığını görüyoruz ki bu aslında bir yönüyle tarihçilerimizin bir kısmının tanımlamasıyla da bir Oğuz isyanı gibidir adeta ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışında bu iç eşkıyalık faaliyetlerinin başlamasının temelini oluşturur. Ve Osmanlı Devleti 17. yüzyılda gerçekten çok uzun süre Anadolu'daki bu Celali isyanları adıyla bildiğimiz Türkmen Timarlı Sipahi isyanlarıyla karşılaşmıştır. Daha çok Türkmenlerden oluşan toprağa bağlı ve belli bir aşireti, belli bir nasıl diyelim kendi içerisinde gelir ve toprak idare sistemi olan yönetim erki içerisinde de adeta yer yer kadılardan ve subaşılardan bağımsız hareket edebilen bu beyler sancak mertebesindeki yerlerde tımarlı sancak beyi olarak anılıyordu. Ancak sancak beyleri merkezi idarenin tasarrufuyla atandığı için tımarlı sipahilerle sancak beyi birbirine zıt düşerse merkezi idare yer yer sancak beyini tasarruf erki olarak tercih ediyordu. Böylece tımarlı sipahiler gittikçe mağdur olmuşlardır veya olmak durumunda kalmışlardır. Yani yönetim tercihini merkezi idarenin kararı, mülki idare tarafında tuttukça merkezileşmeye çalışan büyük ve genişleyen bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bir taraftan merkezi olacaksınız, diğer taraftan ademi merkeziyet sahibi bir devlet olacaksınız. Bu Osmanlı Devleti'nin her ikisini de birden gerçekleştirmeye çalıştığını gösteriyor. Bir taraftan büyük bir İslam dünyasının bugün Afrika'ya kadar, Afrika'nın ortalarına kadar uzanan Arap Yarımadası, Irak, Mısır, Mağrip ülkeleri, bütün bunları yönetmeye çalışan esnek eyalet sistemi, diğer taraftan Balkanlar'da yine Erdel, Boğdan, Eflak gibi yine eyalet sistemini farklı şekilde kendi iç kanunlarıyla beraber uyguladığınız bir eyaletler bölgesi var. Askeri düzen olarak da oralarda farklı bir askeri düzen uygulanıyor. Diğer taraftan da Anadolu'da ve Rumeli'de merkezi eyalet sistemleriniz var. Bunların hepsinde timarlı sipahileriniz de var, yeniçeri ocaklarınız da var. Bunlar arasındaki dengeyi sağlayacak politikalar gütme açısından baktığımızda işte 16. yüzyılın sonunda Sultan 3. Mehmet Han zamanına geldiğimizde biz bu dengenin daha çok yeniçerilerden yana, Kapıkulu'ndan yana arttığını, ağır bastığını söyleyebiliriz. Neticede
hocam 16. ve 17. yüzyıl itibariyle bu isyanların, Celali isyanlarının ekonomi politiğini açıkladınız şimdi ama eğer tarihsel derinliğe biraz daha gidersek Göktürkler'de Oğuzların isyanlarını görüyoruz. Selçuklu'da Oğuzların isyanlarını görüyoruz. Buradan herhangi bir denklik, bir denklem kurmamız tarihsel yöntem olarak mümkün olabilir mi Güray?
Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Oğuz isyanlarıyla veya Selçuklularda olduğu gibi bir Oğuz benzeri isyanla karşılaşmış mıdır sorusunun cevabını? Tabii timarlı sipahilerinin çoğunluğu Türkmenlerden oluştuğu için, Oğuzlardan oluştuğu için bu örtüşüyor diyebiliriz bu yönüyle baktığımızda. Ancak Celali isyanları ismiyle bildiğimiz isyanların tamamında da baktığımızda Oğuzların hepsinin onlara katılmadığını da gördüğümüz için, yani Osmanlı Devleti bir Oğuz Devleti olduğu için bu yönüyle baktığımızda, aynen Selçuklularda olduğu gibi Oğuzlarla Oğuzlar çarpışmış gibi bir ifade tarihçilik tasnifi açısından sıkıntılı.
Yani, İşte bunu soruyorum. Evet,
isyan eden Oğuz'du ama o zaman isyan edilen kimdi? O da Oğuz'du. Dolayısıyla bir iç isyan olarak Celali tabiri tarihçilik mantığı açısından daha doğru. Devlet düzeni açısından bir tercih yapılmış. Evet, bu tercihin sonucunda bir takım isyanlar çıkmış ama bu reformlar, toprak reformları dediğimiz şeyler askeri düzenle birlikte oluyordu. Osmanlı Devleti timarlı sipahisinin sayısı itibariyle 16. yüzyılda gerçekten 70 bine yakın timarlı sipahi besliyor. Sadece Balkanlardaki sayı bu. 70 bin civarında. Kapıkulu'nun sayısı çok daha düşük durumda. Kapıkulu'nun sayısı bunun yarısı kadar. 70 bin artı 35 bin, 30 bin, 100 bin kişilik asker. Yani Haçova Savaşı'nda Osmanlı ordusunun 100 bin kişisini oluşturan askerin sayısını söyledim ben size. 30 bin civarında merkezi Yeniçeri ordusu var. 70 bin civarında Timarlı Sipahi Bey var. Bu neyi gösteriyor? Aslında hala Timarlı Sipahileri çok güçlü. Bütün bunlarla birlikte toprağa dayalı bir sistemin yapının sahip oldukları için işte bu dengeyi Osmanlı Devleti biraz daha Yeniçerilerden yana kaydırmaya çalışıyor. Çünkü Yeniçeriler merkezi teşkilatın ordusu, sarayın ordusu olarak biliniyor. Yani padişahın bizzat bağlısı sadık kulları oluşturuyor bu orduyu. Oysa Timarlı Sipahi Beyleri vergi de vermeyebiliyorlar. Gönderilen vergi memurunu da tard edebiliyorlar vesaire. Vergi toplama açısından baktığımızda sıkıntı var. Tabii toprak işletme usulleri açısından da Yeniçerilerin buraya atanması başka huzursuzluklara neden
oluyor. Hocam ben de bunu sormak istiyorum. Merkezi otoriteyi güçlendirmek isterken Yeniçerileri güçlendirmek ama Yeniçerilerin içerisinde de önlenemez biçimde bir yozlaşmanın başlangıcı da süreci tetiklemiş.
Bu defa da diğer taraf tamamen üstün duruma geçmiş oluyor. Özellikle çarşılarda, pazarlarda, sanayide ve toprak sisteminde her üç sektörde de, meslekte de Yeniçerilerin birdenbire güçlenmiş olması, zaten sarayda, idarede güçlüydüler. Devletin büyük oranda 17. yüzyılda Yeniçerilerin, kapıkulların ağırlıklı bir şekilde hükmettiği bir yapıya doğru dönüşmesine neden olmuştur. Timarlı Sipahi isyanlarının sebebi de budur. Buna biz Timarlı Sipahi isyanları veya Celali isyanları diyebiliriz. Bozoklu Celal isminde bir Timarlı Sipahi Bey'inin başkanlığında isyan eden sipahiler çok kısa bir sürede Anadolu'nun büyük bir kısmını Mardin'den işte Eskişehir'e kadar olan bölgeyi almışlar ve büyük bir eyalet kurmuşlardır kendilerine. Ki Celali Hocam, isyanlar Bozoklu Celal'in liderliğinde oldu.
Ben burada hem yapımcım Neslihan Değirmencioğlu'nun hem de dinleyicilerimizin affına sığınarak bir teknik soru daha sormak istiyorum size. Yeniçeri Ocağı'ndaki yozlaşma belirtileriyle birlikte Enderun'un durumu nedir Güray Hocam?
Aynı Enderun, tarih Enderun işlemeye devam ediyordu. Ancak Enderun'a alımlar itibariyle de yer yer ocaktaki bozulmaların Enderun'a da sirayet ettiğini söyleyebiliriz. Enderun'a alınma usullerinde de bu dönemde değişiklikler yapılmıştır. Devşirme usulü dediğimiz usulde de değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bu konuda istisnalar çoğalmış ve Osmanlı Devleti'nde rüşvet ile diyelim veya irtişanın bollaşmasıyla toprak düzenindeki timarlı sipahilerin topraklarının tahsisi veya ellerinden alınması usullerinde de bozulmalar birbiri ardınca gelmiştir. Aynı şekilde Yeniçeri Ocağı'nda da irtişa ile Enderun'a çocuk kaydettirme geleneği başlamıştır. İrtişa dediğimiz yolsuzluklarla, çeşitli usulsüzlüklerle yani geleneksel usule göre bir çocuk acemi olanlar ocağına nasıl alınır, oradan nasıl yetiştirilerek saraya veya orduya ayrılarak gönderilir, mesleklere seçilir. İşte bu usullerde baştan sona irtişa dediğimiz kuralları ihlal edici bir takım uygulamalar görüyoruz. Bu Koçu Bey Risalesi adıyla bilinen 4. Murat zamanında yazdırılmış olan raporda da açıkça görülür ve tespit edilerek ortaya konur. Sonraki dönem tarih kitaplarımızda da Osmanlı belgelerinde de bunun izlerini sürebiliyoruz. Yani toprağın tahsis edildiği kişiler ve ellerinden alınmasıyla ilgili fermanlar, bilgiler, divan toplantılarındaki kararlar bize çok sayıda bilgi veriyor.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz ne yazık ki bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta şu soruyla başlayacağız. Bozoklu Celal kimdir diye Güray Hocamıza soracağız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olun.
Sizler sağ olun, var olun.
Ve hoşça kalın değerli dinleyicilerimiz.
Türk Tarihinin izinde.